Ayrım 24, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 264. 16. bölüm. Hay Allah, karıma telefon etmeyi unuttum, dedi adam. Cumartesi sabahından beri Erika'ya telefon edip evden çıkmadan önceki kavgalarını sona erdirmek istediğini suçluluk duygusuyla hatırladı. Şimdi pazar akşamı gelip çatmış, o hala telefon etmemişti. Şüphesiz bu arada bütün önemli konuları silip atan bir Rowena çıkmıştı karşısına. Adam bundan sonra Erika ile yüzleşmeyi de güç buluyordu. Pierre Floudenhale bir yere sapıp bir telefon arayalım mı diye sordu. 75 sayılı eyaletler arası yolda Flint yakınlarındaydılar. Pierre Higgins gölündeki evden ayrıldıklarından beri Adam'ın arabasını sürüyordu. Genç yarışçı erkenden ayrılan biriyle partiye gelmiş olduğu için Adam Detroit'e kadar bir arkadaş bulduğuna sevinerek ona kendisiyle birlikte dönmesini teklif etmişti. Üstelik Pierre arabayı sürmeyi isteyince Adam bunu minnetle kabul etmiş ve yol boyunca uyuklayıp durmuştu. Şimdi karanlık basmak üzereydi. Farları kırdan şehire dönen pek çok arabanın ışıklarından biriydi ancak. Hayır, çok zaman kaybederiz, devam edelim. Elini ön tablonun altındaki radyoya uzattı. Yakında Detroit alıcısı alanına gireceklerdi. Belki de Erika hafta içinde yaptığı gibi mutfak radyosunu açmıştı. Ama bir an duraksadıktan sonra aramamaya karar verdi. Erika ile konuşacağını düşündükçe heyecanlandığını fark etti. Yarım saat sonra Bloomfield Hills'dan geçerken ve az sonra da ana yolu bırakıp Quarton Lake'e doğru batıya sapınca bu heyecanının arttığını gördü. Kendisi indikten sonra arabasını Dearborn'da oturan Pierre'e bırakmayı düşünüyordu. Ama eve yaklaşınca Pierre'i de içeri çağırdı. Pierre'in bu çağrıyı kabul etmesi Adam'ı biraz ferahlatmıştı. Hiç olmazsa Erika ile yalnız kalmadan önce bir süre daha bir yabancının kalkanı arkasına sığınacağını düşünüyordu. Oysa endişe etmesinin hiç de gereği yoktu. Araba Trenton'ların evi önündeki taşlık yolda durur durmaz kapı açıldı ve Erika kocasını karşılamaya çıktı. ''Hoş geldin sevgilim, özledim seni.'' Erika'nın kendisini öpüşünden cumartesi olayının unutulduğunu ve bir daha sözü edilmeyeceğini anladı. Adam'ın bilmediği Erika'nın bu neşeli halinin kolundaki saatten ileri geldiği, saati de Adam yokken bir mağazadan aşırmış olduğuydu. Pierre Floudenhale arabadan çıkınca Adam onu karısıyla tanıştırdı. Erika en çekici gülümsemesiyle ''Sizi yarışırken seyrettim.'' dedi. ''Eğer Adam'ı sizin getirdiğinizi bilseydim endişelenirdim doğrusu.'' ''Adam benden çok yavaş araba kullanıyor.'' dedi. ''Bir kere bile sürat yapmadı.'' ''Ne sıkıcı bir şey. Umut ederim ki partide eğlenmişsinizdir bari.'' ''Çok değil Bayan Trenton, gittiğim bazı partilerle kıyaslanırsa çok sakin bile sayılırdı. Yalnız erkekler olunca hep böyle oluyor sanırım.'' ''Yavaş gel ahbap.'' diye uyarmak isterdi Adam ona. Erika'nın Pierre'i kurnaz bakışlarla süzdüğünü fark etti. Genç yarışçının böylesine akıllı ve anlayışlı kadınlarla bir arada bulunmaya alışık olmadığından şüphelendi. Saçları omuzlarına dökülmüş ve ipekli putçi pijamaları içinde çok genç ve güzel görünen Erika'nın Pierre'i etkilemiş olduğu görünüyordu. Eve girip içki hazırladılar ve sonra kadehlerini alıp Erika'nın yumurtalı sandviç ve kahve hazırladığı mutfağa gittiler. Adam bir süre onları yalnız bırakarak ertesi sabah için bu geceden hazırlaması gereken dosyaları almaya ve bir iki telefon etmeye gitti. Döndüğünde Erika'yı bütün dikkatiyle otomobil yarışı konusunda bir konferans dinlerken buldu. Pierre önüne yaydığı bir kağıda yarış alanının resmini çizmiş anlatıyordu. Tribünlerin önündeki yolda düz hatta gitmek gerekir. Sonra 200 mille giderken arabanın yalpa vurmasını düzeltmezseniz epey zaman kaybedersiniz. Rüzgar genellikle yandan estiği için duvara çok yakın gidilir. Erika, yarışçıların bunu yaptıklarını gördüm de her zaman korkmuşumdur. O hızla giderken duvara bir çarpacak olursanız... Önden vurmaktan daha iyidir bu Bayan Trenton. Birkaç duvara bindirdim ben böyle. ''Bana Erika deyin lütfen. Gerçekten de duvara çarptın mı?'' Onları dinleyen Adam bu konuşmadan pek hoşlanmıştı. Erika'yı otomobil yarışlarına götürmüştü ama onun bu kadar ilgilendiğini şimdiye kadar hiç görmemişti. Belki de Pierre'le birbirlerinden hoşlandılar diye düşündü. Aslında bu açıkça belli oluyordu. Genç yarışçı Erika'nın ilgisini bir delikanlı gibi karşılıyordu. Adam karısının dikkatine hedef olmadan kendine gelme fırsatı bulabildiği için memnundu. Eve dönmüş olduğu halde hala Rowena'yı düşünmekten kurtulamıyordu. Pierre, Erika, her yarıştığın alanda bu alanı bir keman gibi kullanman gerekir diyordu. Ya da bir kadın gibi dedi Erika. İkisi de güldüler. Alanın bütün inişlerini, çıkışlarını, tümseklerini, çukurlarını, yolların güneş altında ya da yağmur yağdıktan sonra ne halde olacağını bilmelisin. Bunun için de en iyi yolu, en hızlı gidilecek yolu bulana kadar durmadan, dinlenmeden dener durursun. Dosyalarını yanına alıp odanın öteki ucuna çekilmiş olan adam, "Amma da hayat ha!" diye söze karıştı. Öteki ikisi de onu duymamışlardı bile. Adam biraz çalıştığı takdirde kendisine aldırmayacaklarını düşündü. Erika, 500 millik bir yarıştayken zihnin başka şeylerle meşgul olur mu diye sordu. Pierre çocukça gülümsedi. Asla. Yarışı kazanmayı ya da sonunda sedye ile götürülecek yerde yürüyerek çıkmayı istiyorsan kesinlikle hayır. Kontrol edeceğin ve hatırlayacağın çok şey vardır yarış sırasında. Başkaları ne yapıyorlar, öndekileri nasıl geçeceksin ya da onların seni geçmesine nasıl engel olacaksın diye düşünürsün. Ya da lastiğine bir şey olmuştur. Böyle bir şeyi hissettiğin anda kafanda bir sürü hesaplar yapar, iyice düşünür, lastiği nerede değiştireceğine karar verirsin. Bu senin yarışı kaybedip kazanmanı belirleyen bir unsurdur. Her köşeye girmeden 50 metre önce yağ göstergesine, uzun yolda da bütün göstergelere bakarsın. Kulağın hep motorun sesindedir. Ondan sonra kenardaki yardımcılarının işaretlerine de dikkat etmek gerekir. Öyle günler olur ki yanında bir sekreterin olsun istersin. Önündeki işe dalmış olan Adam, Pierre'le Erika'nın seslerine kulaklarını tıkadı. "Ben bunları hiç bilmiyordum. Şimdi artık başka gözle seyredeceğim yarışları. Sanki ben de sizden biriymişim gibi." "Beni yarışta görmeni isterdim Erika." Pierre odanın öteki ucuna baktı, sonra sesini alçaltarak Adam Tayagea'ya geleceğini söyledi ama ondan önce yapılacak yarışlar da var.
"Nerede?"
"Kuzey Carolina'da, belki de gelirsin ha." Erika'ya doğrudan doğruya bakıyordu şimdi. Kadın onda şimdi bir gurur, bir kahraman olduğunun, bilinci bulunduğunun farkına vardı. Pierre'in elinden pek çok kadının geçmiş olduğunu düşündü.
"Kuzey Carolina pek o kadar uzak sayılmaz," diye gülümsedi Erika. "Düşünülebilir doğrusu."
Biraz sonra Pierre Flodale'ın ayağa kalkmış olduğunu fark etti adam. "Pierre, ben gideyim artık adam," dedi. "Arabanı aldığın için de evine çağırdığın için de çok teşekkürler." Adam dosyasını çantasına koydu. Tüketicinin otomobil seçimleriyle ilgili 10 yıllık bir nüfus artışı tahminiydi bu. "Pek ev sahipliği edemedim ama karımın bunu örttüğünü umut ederim," diye özür diledi. "Hem de mükemmelen."
"Benim arabamı alabilirsin."
Anahtarlarını çıkarmak için elini cebine attı. "Yarın sekreterime arabayı nerede bıraktığını haber verirsen birini gönderip aldırır."
Pierre duraksadı. "Teşekkür ederim ama Erika dedi ki..."
Erika üstüne hafif bir ceket almış olarak daldı odadan içeri.
"Pierre'i ben götüreceğim," dedi.
"Buna ihtiyaç yok ama," diyecek oldu adam.
"Hava güzel. Biraz çıkmak istiyordum aslında."
Birkaç dakika sonra arabanın kapıları gürültüyle kapandı, motor homurtuyla çalıştı ve araba uzaklaştı. Ev sessizdi şimdi. Adam yarım saat kadar daha çalışıp yukarı çıktı. Erika'nın geldiğini işittiği zaman yatağına giriyordu. Erika yukarı çıktığında uyumuştu bile. Rüyasında Rowena'yı gördü. Erika da Pierre'i. 17. Bölüm. Otomobil yapımcıları arasında pek geçerli olan bir inanışa göre yeni arabalar konusunda başarılı fikirler birdenbire gecenin ortasında ayaklar masalar üstüne dayanmış tartışılırken geliverir. Geçmişte bunu doğrulayan örnekler vardır. Ford'un Mustang'inin başlangıcı böyle olmuştu. ve Mustang de 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en şaşırtıcı Detroit modası olmuş, bundan sonra gelen bir Ford, GM, Chrysler ve American Motors arabaları kuşağının öncüsü haline gelmişti. İşte bu nedenle bir takım üretim grupları millet yatağında mışıl mışıl uyurken bürolarında oturur, saatlerce konuşmaya dalarlar ve sigara dumanları arasında tılsımlı bir fikrin gelmesini beklerlerdi. Hank Chrysler'ın partisinde 2 hafta sonra Haziran başlarında Adam Trenton ile Brett De Los Santo'da böyle bir şeyi istiyorlardı. Orion bir gece yarısı başladığı için gerek onlar gerekse ötekiler bundan sonraki projeleri olan Far Star İlham Perisi'ni de aynı şekilde kandırabileceklerini umut ediyorlardı. Son birkaç aydan beri pek çok grup toplantısı yapılmıştı. Bunların bazıları kalabalık, bazıları da Adam ve Brett gibi 2 kişiden meydana gelmişti. Ama yakında bir karar verilmesi gereken gidilecek yol hakkında hiçbir sonuca ulaşılamamıştı. Temel hazırlanmış, pek çok sorular sorulmuş ve aşağı yukarı cevaplandırılmıştı. Bugün neredeyiz, kim kime satıyor, doğru olarak yaptığımız nedir, neleri yanlış yapıyoruz, halk arabadan ne beklemektedir, gerçekte ne ister, bundan 5 yıl sonra onlar nerede olacaklar, biz nerede olacağız, siyasal bakımdan, sosyal bakımdan, fikir bakımından, seks bakımından, nüfus artışı ne kadar olacak, ya zevkler, moda, ne gibi yeni konular, yeni çelişkiler çıkacak? Yaş gruplarına göre nasıl biçimlenme olacak? Kimler zengin, kimler yoksul olacak? Aralarında kimler bulunacak bunların? Nerede, niçin? İşte bunun gibi binlerce soru, olay, istatistik, kompüterlere girip çıkmıştı. Şimdi hiçbir kompüterin başaramadığı şeylere ihtiyaç vardı. Yüreklilik, ön sezi, ön görüş ve biraz da deha. Önlerindeki sorunlardan biri de şuydu. Forster'ın biçiminde karara varmak için Orion'un nasıl karşılanacağını bilmeleri gerekiyordu. Ama Orion'un piyasaya çıkmasına 4 ay vardı daha. O zaman bile daha 6 ayı geçmeden tam olarak bir şey söylenemezdi. İşte bunun için planlamacılar otosanayinde yeni modeller için oldum olası başvurulan yola başvurmak zorundaydılar. Yani tahmine. Adam ile Brett'in bu geceki toplantıları aşağıda ayrım odasında başlamıştı. Ayrım odası bir odadan daha fazla bir şey, içinde pek çok gizli şey barındıran ve pek az yabancının girebildiği ayrı bir bölümdü. Bu odanın görevi şirketin malları ile öbür şirketlerin mallarını incelemek ve sonra karşılaştırmaktı. 3 büyük otomobil şirketinde de buna benzer bir bölüm bulunuyordu. Bu bölüm çerçevesi içinde eğer bir rakibin arabası ya da bir parçası daha sağlam, daha hafif, daha ekonomikse ve daha iyi monte edilmişse ya da herhangi bir üstünlüğü varsa analizciler bunu açıkça söylerlerdi. Şirkete bağlılık yargılarını etkilemezdi. İşin kolayına kaçan şirket mühendisleriyle desencileri bazen bu odadan çıkan açıklamalar karşısında utanırlardı. Ama bunların bu keşifleri eğer kamuoyuna çıkarılacak olsa daha kötü durumlara düşeceklerine şüphe yoktu. Şirketler rakiplerinin arabalarında buldukları kusurları da açıklamazlardı. Bunun bir gün kendilerine karşı kullanılabilecek bir taktik olduğunu bilirlerdi. Her ne olursa olsun ayrım odasının amacı olumluydu. Şirketin ürettiği mal ve modelleri incelemek ve başkalarından bir şeyler öğrenmek. Adam ile Brett, biri şirketin bir mini arabası, biri Volkswagen, öteki de bir Japon arabası olan 3 arabanın sökülmüş durumunu incelemeye gelmişlerdi. Adam'ın isteği üzerine iş saatinden sonra orada kalan bir teknisyen onları kilitli dış kapıda karşıladı, sonra daha bir takım kapılardan geçirerek yüksek tavanlı bir odaya soktu. Odanın duvarları yerden tavana kadar rafla kaplıydı. ''Adam, geceni berbat ettik Neil'' dedi. ''Ama daha erken gelemedik, özür dilerim.''
''Zarar yok Bay Trenton, nasıl olsa parasını alıyorum.''
Eskiden montajda çalışan ve şimdi arabaları en küçük parçalarına kadar söken yaşlı teknisyen onları rafların yanına götürerek ''İstediğiniz her şey hazır.'' dedi. Brett De Los Santo çevresine baktı, buraya çok kereler gelmiş olduğu halde bu parçalara ayırma işlemi her seferinde kendisini şaşkınlık içinde bırakırdı. Bu bölüme getirilen arabalar tıpkı halkın aldığı gibi acentelerden alınırdı. Acente sıradan bir kişi adına alınan bu arabanın normal kullanılış dışında ayrıntılı bir incelemeye tutulacağını bilmezdi. Böylece bütün arabaların normal dışı imal edilmiş modeller olmaması sağlanırdı. Araba binaya gelir gelmez bodruma indirilir ve parçalara ayrılırdı. Bu işlem arabanın yalnızca büyük parçalarının sökülmesi değil, küçüklü büyüklü ne kadar parça varsa birer birer çıkarılıp ayrılmasıydı. Her çıkan parça numaralanır, fişlenir, tanımlanır, ağırlığı yazılırdı, yağlı olanlar temizlenirdi. Normal bir arabayı istenilen parçalara ayırmak 4 kişinin 10 ile 14 gününü alırdı. Bütünüyle ayırma işlemi o kadar ilerlemişti ki bunun için yepyeni aletler yapmak zorunda kalmışlardı. Parçaların tek tek dizildikleri çekmeceler daha sonra duvardaki raflara yerleştirilirdi. Böylece otopsi görmüş cesetler gibi sanayinin en yeni modelleri özel bir incelemeye ve kıyaslamaya sokulmak üzere hazır olurdu. Şirketin bir mühendisi odaya çağrılır ve kendisine "Rakibimizin far lambası yuvalarına bak" denilirdi söz gelişi. Ayrı ve karmaşık parça olacakları yerde radyatör desteğinin bir parçası haline getirilmiş. Onların yönetimi hem daha ucuz hem daha iyi. Haydi kollarını sıva da buna benzer bir şey yarat bakalım. Buna değerlendirme mühendisliği adı verilirdi. Çünkü otomobilin modellerinden tek bir kuruşluk bir ekonomi yapmak sonunda binlerce dolar kar demek oluyordu. 1960'larda Ford General Motors'un ana fren silindirini inceledikten sonra kendi fren silindirinde yaptığı bir değişiklikle müthiş bir 25 centlik tasarruf yapabilmişti. Şu anda Adam ile Brett'in yaptığı gibi başkaları da model değişikliklerini görmek ve esinlenmek için gider parçaları incelerlerdi. Teknisyenin gösteri çekmecelerine yerleştirdiği Volkswagen yeni bir arabaydı. "Yıllardır FV sökerim, her seferinde hep aynı mükemmel kalite çıkar karşıma" diye adam yakındı. Brett başını salladı. "Keşke bizimkiler için de aynı şeyi söyleyebilseydik." "Ben de öyle diyorum Bay De La Santo. Ama olmuyor işte. Hiç olmasa burada söyleyemiyoruz bunu." Şirketin kendi küçük arabasının parçalara ayrıldığı bölümün önüne gelince teknisyen, "Bu seferki arabamız iyidir ha" dedi. "O Alman böceği olmasaydı bayağı mükemmel diyebilirdik." "Küçük Amerikan arabalarının da gittikçe otomatikleştiğinden bu" diye adam söze karıştı. "Vega, Lordstown'daki yeni fabrikasıyla büyük bir adım attı. Daha çok otomatikleşip daha az insan çalıştırdıkça kalitemiz de yükselecek elbette." "Ne kadar yükselse de Japonya'ya erişemeyeceğiz. Hiç olmasa şunu yapan fabrikaya Bay Trenton, şuna bakın Allah'ınızı severseniz." Görmeye geldikleri üçüncü araba olan Japon arabasının parçalarını incelediler. "İp ve tel" dedi Brett. "Size bir şey söyleyeyim mi efendim? Dostlarımdan birinin bu arabaya binmesini istemezdim doğrusu. Dört tekerlekli bir motosikletten başka bir şey değil bu. Hem de kötü bir motosiklet." Üç arabanın parçalarını da inceden inceye gözden geçirdiler. Bir süre sonra yaşlı teknisyen onları kapıya kadar geçirdi. Kapıda ayrılırlarken "Beyler, bundan sonra ne geliyor?" diye sordu. "Yani bizim için demek istiyorum." "Brett, iyi ki hatırlattın" dedi. "Biz de bunu sana sormaya gelmiştik." Hepsinin bildiği bir şey vardı. Küçük tip bir araba olacaktı bu ama ne biçim. Büroya döndükleri zaman adam, 1970'lere kadar uzun bir süre bu işte çalışanların çoğu küçük araba modasının geçici olduğunu sandılar dedi. Üretim planlama ikinci müdürü Elroy Braithwaite, "Ben de onlardan biriydim" dedi. Brett'le Adam'ın ayırma odasından döndüklerinden az sonra Gümüş Tilki de yanlarına gelmişti. Şimdi 5 kişilik grup, Adam, Brett, Braithwaite ve üretim planlamadan daha 2 kişi, Adam'ın bürosunda birer koltuğa serilmiş oturuyorlar. Görünüşe göre çene çalmaktan başka bir şey yapmadıkları halde gerçekte birbirlerinin düşüncelerini uyandırmayı umut ediyorlardı. Masaların ve pencere kenarlarının üstü boş kahve fincanları ve dolu küllüklerle kaplıydı. Gece yarısını geçmişti. "Braithwaite, küçük araba çılgınlığının devam edeceğini sanmamıştım" dedi. "Üstelik o zaman epey güçlü bir şirketteydim ama hepimiz yanılmışız. Şimdi gördüğüme göre bu sanayinin ana dalını küçük arabalar meydana getirecek. Hem de çok uzun bir süre." Üretim planlamacılardan bir başkası belki de sonsuza kadar dedi. Bu bir yıl önce Yale'dan gelmiş Castaldi adında genç bir zenciydi. Brett de Los Santo hiçbir şey sonsuza kadar değildir diye itiraz etti. Ne kadınların etekleri, ne saçlar, ne de arabalar. Şu anda küçük arabanın bir statü sembolü olduğunda ve uzun sürede böylece kalacağında Elroy'la aynı fikirdeyim. Adam küçük bir arabanın bir sembol olmadığına inananlar var diye düşüncesini açıkladı. Bunlar artık sembole filan aldırmadıklarını söylüyorlar. Brett buna sen de benim kadar inanmıyorsun ya karşılığını verdi. Gümüş tilki ben de inanmıyorum dedi. Bu son yıllarda epey şey değişikliğe uğradı ama insan tabiatı bunların arasında değildir. Şüphesiz şimdi tutulan bir ters statü hastalığı var. Ama bu da her zaman olduğundan başka bir şey değil ki. Bir insanın daha başka ya da üstün olmaya çabalaması. Adam belki de bu statü dışına çıkmak isteyenlere uygun bir araba yaratmamız gerek dedi. Gümüş tilki başını salladı. Büsbütün öyle değil. Yine de aklı başında olanları o büyük alıcı grubunu göz önünde tutmamız gerek. Castaldi ama bu aklı başındalar kendilerini hiç de öyle görmek istemezler. Banka müdürlerinin favorilerini uzatmalarının nedeni de bu aslında. Braithwaite kendi favorilerini okşayarak hepimiz uzatmıyor muyuz sanki dedi. Gülüşmeler arasında sözü Adam aldı. Belki de çok komik bir şey değil bu. Belki de bu bizim istemediğimiz bir tip arabayı işaret ediyor bize. Yani şimdiye kadar yapılanlara benzemeyen, alışılmamış bir tipi. Gümüş tilki epey büyük bir iş dedi. Brett düşünceli düşünceli ama imkansız değil diye karşılık verdi. Genç Yale'lı Castaldi, bugünün çevresi bu statü dışına çıkmanın, bu ters statünün bir parçası diye hatırlattı. Eğer böyle adlandıracak olursak, yani kamuoyu, tepkiler, azınlıklar, iktisadi baskılar ve bütün diğerleri. Doğru diye onu onayladı adam. Sonra, bunu çok yereler konuştuğumuzu biliyorum ama çevre unsurlarını bir daha sıralayalım diye ekledi. Castaldi elindeki notlara baktı. Hava kirlenmesi. Halk bu konuda bir şeyler yapmak istiyor. Bir noktayı düzeltelim dedi Brett. Başkalarının bir şeyler yapmasını istiyor. Hiç kimse kendi arabasından vazgeçmek niyetinde değil. Bütün araştırmalarımız bunu gösteriyor. Adam söze karıştı. Bu doğru olsun ya da olmasın. Araba yapımcıları hava kirlenmesi konusunda bir şeyler yapmaktadırlar. Kişilerin tek tek yapacakları pek bir şey olamaz. Castaldi ısrar etti. Yine de pek çok kimse küçük arabaların havayı büyük arabalardan daha az kirlettikleri kanısında. Onlar da bu şekilde katkıda bulunacaklarına inanıyorlar. Araştırmalarımız da bunu belirtiyor. Notlarına baktı. Devam edebilir miyim? Brett sözünü kesmemeye çalışacağım dedi. Ama söz veremem buna. Castaldi iktisadi bakımdan kilometre başına yakılan benzin artık o kadar önemli değil diye devam etti. Ama buna karşılık park yeri ücretleri önemli bir yer alıyor. Adam başını salladı. Buna karşı söylenecek bir şey yok. Caddelerde artık park yeri bulunmaz oldu. Gerek özel gerekse kamu park yerleri de gittikçe pahalılaşıyor. Ama birçok şehirlerde küçük arabalardan daha az park ücreti alıyorlar. Bu düşünce de gittikçe yayılmakta. Gümüş tilki sinirli bir sesle, bütün bunları biliyoruz dedi, küçük araba fikrine de alışmış bulunuyoruz. Castaldi gözlüğünün ardında üzülmüş görünüyordu. Brett de Los Santo, Elroy dedi, çocuk bize yardım etmeye çalışıyor. Eğer sen de bunu istiyorsan lütfen mevkiini ortaya atıp durma. Aman ya Rabbim diye gümüş tilki yakındı, amma da hassas olmuşsunuz sizler. Ben kendi düşüncemi söylüyordum sadece. Brett iyi insan olmaya çalış dedi, bırak ikinci müdürlüğü biraz. ''Seni piç seni!'' Braithwaite sırıtıyordu. Castaldi'ye dönerek ''Özür dilerim, devam ederim.'' dedi. ''Bay Braithwaite, şunu demek istemiştim ki...'' ''Elroy de bana.'' ''Peki efendim, yani bunun bütünün bir parçası olduğunu söylemek istemiştim.''
24. Ayrımın Sonu Sayfa 277.